Ayrım 4. Brandenburg, Glen Mead, sayfa 57. 5. kızım. Richmond, Surrey, İngiltere, 24 Kasım. Bu kış gününde Victoria döneminden kalma kırmızı tuğladan evlerin sıralandığı sakin sokakta hiç yaya yoktu. Sokağın karşısındaki küçük parkta ise incin top oynuyordu. Siyah taksi 21 numaranın önünde durdu. Folkman şoförün parasını ödeyip indi. Bahçeden eve doğru yürürken başını kaldırdı. Soğuk gökyüzünü kaplayan ve neredeyse kar atıştıracak olan kara bulutlara baktı. Bahçe bakımsızdı. Çıplak gül ağaçlarının çevresine ayrık otları ve sarmaşıklar sarmıştı. Folkman kilidi açıp içeri girerken evin arka odasından gelen müzik sesini duyup gülümsedi. Cole Porter'ın Night and Day adlı parçası. Çantasını kapının yanına bıraktı. Açık kapısından ceviz büfenin, şöminenin üzerindeki çerçeveli fotoğrafların göründüğü oturma odasının önünden geçti. Yaşlı kadın 40 yıldır topladığı eşyalardan bir türlü vazgeçemiyordu. Mutfaktaki büyük ocak yanıyor, üzerindeki demir aksam küçücük odayı gereğinden fazla ısıtıyordu. Karşıdaki açık kapıdan gelen müziğin sesi daha da yükselmişti, o odaya girdi. Kadın müzik odasının bir yanında oturmuş, kır saçlı başını Steinway piyanonun üzerine eğmişti. Cilalı siyah piyanonun üzerinde gümüş saplı bir baston vardı. Folkman kapıda durmuş içeri bakarken kadın başını kaldırdı. Gülümseyerek gözlüklerini çıkardı. Neredeyse gelmeyeceğini düşünmeye başlayacaktım. Sıcak bir tebessümle kadına yaklaştı, yanağından öptü. Sadece iki günlüğüne, cumartesi dönmüş olmalıyım. Kadın oğlunun yanağını avucunun içine aldı. Aldırma, buradasın ya, önemli olan bu. Yolculuk nasıl geçti? İki saatlik bir gecikme oldu. Neden mutfağa gitmiyoruz, orası daha sıcak. Gümüş saplı bastonu uzattı, kapıya kadar aksayan kadının koluna girdi. Bu akşam Albert Hall'dan iki yer ayırttım, gidebilecek misin? Bu akşam mı? Bu harika bir haber Joseph. Per Carinne çalıyor, harika bir dört mevsim. Yaşlı kadına bakıp gülümsedi. Hastamız nasıl? Sen burada olduktan sonra çok daha iyi. Önce çay içelim, sonra bana Strasbourg'u anlatırsın. Ev hiç değişmemişti. Her gelişinde evi eskisi gibi buluyordu. Aynı tanıdık kokular, onu sıcak bir koza gibi saran sakin sessizlik ve geri planda her zaman müzik. Radyoda hafif hafif Bach çalıyordu. Mutfakta oturup çay içtiler. Kadın oğlunun fincanının yanına bir tepsi dolusu kurabiye koymuştu. Ama Folkman dokunmadı bile. O eski bildik suçluluk duygusu geri gelmişti. Kadının tek başına kocaman evde bastonla dolaşmaya çalıştığını düşündü. Yakında 65 olacaktı. Folkman her eve gelişinde onun aklında daha genç kaldığını fark etti. Mutfaktaki şöminenin üzerindeki duvara asılı fotoğraflara baktı. Babasıyla annesinin 30 yıl önce çektirdikleri bir resim. Makineye gülümseyerek bakan annesinin dağınık kumral saçları. Cornwall'daki yazlık evin önünde annesinin kucağında otururken çektirdikleri fotoğraf. Bana Strasbourg'u anlatsana. Folkman beyaz porselen fincanı masaya bıraktı. Anlatılacak pek fazla bir şey yok dedi. Yapılacak o kadar çok işim oluyor ki. İşleri yoluna koymak 18 ayın büyük bir bölümünü aldı. Hala da büyük bir güvensizlik var. İngilizler Fransızlara inanmıyor. Fransızlar da İngilizlere. Annesine bakıp gülümsedi. Bir de İtalyanlar var tabii. Onlar hiç kimseye güvenmiyor. Yani ortaklaşa güvenlik ve işbirliğinin sözü pek edilemiyor. Ya Anna, hiç haber alıyor musun? Arada bir telefon ediyor, biriyle tanışmış, askeri okulda hocalık yapan bir subayla. Tanıdığın biri mi? Hayır, benden 4 sınıf küçükmüş. Ayağa kalkıp elini kadının omuzuna koydu. Kırışmış yüzüne eğilip gülümsedi. Gel bana bir şeyler çal. Konserden önce biraz zamanımız var. Sonra telefon edip 7'de gelmesi için bir taksi çağırırım. Taksiyle kente doğru giderlerken kar yağmaya başladı. Önce hafif hafif sonra daha yoğun. Albert Hall'a geldiklerinde Londra sokakları beyaz bir örtünün altındaydı. Otomobil tekerlekleri el değmemiş karı çamura dönüştürüyordu. Fuayedekilerden bazıları kadını tanıyıp selamlamak için yanına geldiler. Konserden sonra da annesinin arkadaşlarıyla birlikte yakındaki bir İtalyan restoranına gittiler. Annesinin eskiden tanıdığı, zamanında büyük Avrupa turnelerine birlikte çıktığı kişiler. Folkman aralarındaki İtalyan diplomatla ilk kez tanışıyordu. Annesi İtalyan diplomatla karısını Ravenna'daki bir konserden sonra tanıdığını söyledi. Adam 60'ına merdiven dayamış, kır saçlı, zarif ve bir İtalyan için fazla uzun biriydi. Folkman adamın abartılı hareketlerine bakınca İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan çok sahneye yakışacağını düşündü. Annesini 8 yıldan beri görmemişti ama geçen yıllara rağmen hiç unutmamış gibiydi. ''Bu akşam çalan sanatçıdan çok daha iyisini yapardınız Bella Madame.'' Dipnot güzel hanımefendi. ''Roma'ya gelmelisiniz, ben bunu ayarlarım.'' Söyledikleri kuşkusuz abartılıydı ama yaşlı kadın neşelendi. Tatlılar geldiğinde konu değişti, siyasete döndü. ''Tabii herkes endişeli.'' diye olmuş sirkli İtalyan. ''Bu kadar istikrarsızlıktan sonra umut etmekten başka çaremiz yok. Benim hükümetim güçlük çeken önemli sanayileri desteklemek için yeni bir kredi paketi hazırladı. Hazırladı ama bankalar para yok diyor. Bakalım bütün bunlar nereye varacak?'' İtalyan diplomat sahnedeymişçesine abartılı bir şekilde omuz silkti. Önündeki tatlıyla ilgilenmeye başladı. ''Yine en iyi restoranlarda yiyecek.'' diye düşündü Folkman. ''Yine en iyi şarapları içmeyi sürdürecek. Ülkesinde olup bitenler onu hiç ilgilendirmiyordu. Yine de adamın söyledikleri Sally Thornton'un anlattıklarını hatırlattı. Taksi ıssız sokağa girdiğinde sabahın birini geçiyordu. Kar dinmişti. Parka geldiklerinde yaşlı kadın şoföre durmasını söyledi. Bundan sonrasını yürüyerek gidecekti. Biraz yürüyüşün sağlığına iyi geleceğini düşünüyordu. Parkın kapısından girdiklerinde ağaçların birer beyaz hayalete benzediğini gördüler. Karla kaplı dallar arka plandaki geniş grilik üzerinde bulutumsu bir gölge yaratıyordu. Eve doğru yürürlerken annesinin artık aksamadığını gördü. Babasının bir zamanlar dediği gibi sanatçı ruhlu biri hastalandığında doktorların reçeteye ilaç değil alkış yazmaları gerekir. Folkman babasının sözlerini hatırlayınca karanlıkta gülümsedi. Annesi başını kaldırıp oğluna baktı. ''Carini, tanrısal bir sanatçı değil mi?'' Parkın kapısına varmışlardı, annesinin yüzüne baktı. ''Senin daha iyi çaldığını biliyorum.'' Kadın gülümsedi. ''Biraz saçmaladın Joseph, yine de yaşlı bir kadının yüreğinin nasıl fethedileceğini iyi biliyorsun.'' Soluklanmak için durdu, gözlerini karla kaplanmış parkta gezdirdi. Sonra açık kapıların arasından geçti, Folkman annesinin yanından ayrılmadı. ''Bu bana neyi hatırlatıyor biliyor musun?'' ''Neyi?'' ''Küçük bir kız çocuğu olduğum dönemi, Noel'i, Budapeşte de kışlar hep karlı olur.'' Annesinin yüzünü hayal meyal seçebiliyordu. ''Ama bu anlattıklarımın üzerinden o kadar uzun zaman geçti ki, babanla tanışmadan çok önce.'' ''Bir daha anlat.'' Annesinin anlattıklarını birçok kez duymuştu. Bunlar rahatlatıcı bir duaya benziyordu. Budapeşte'nin karlı kışı, Noel beklentisi, sekizgen meydanına mavi bayrak çekilir, buz patencileri taşıyacak kadar kalınlaşınca sıcak evlerin pencerelerinde kırmızı mumlar yakılır. Gaz lambalarının açıkta yakılan büyük ateşin kokusu soğuk havayı sarardı. Yıllar öncesinin çocukluğunun Budapeşte'si. Yaşlı kadın sustu. Folkman eğilip baktığında gözlerindeki yaşları sildiğini gördü. Usulca annesinin koluna dokundu. ''Hadi gel, üşüyeceksin.'' Kadın başını çevirdi, soğuk beyaz parka baktı. Melankoli annesini pençesine almadan Folkman uzanıp kolunu tuttu. Eğilip yüzüne baktığında da yıllar önce Cornwall'da deniz kıyısındaki genç kadını hatırladı. Annesinin kahverengi yaşlı gözlerindeki kederi gördü. ''Onu özlüyorum Joseph, öyle özlüyorum ki.'' Folkman eğildi, kırışmış yüzü sevgiyle iki avucunun arasına aldı, kadının alnını öptü. ''İkimiz de özlüyoruz.'' 6. Kısım Asunción, 25 Kasım Cuma. İberya'nın dev 747 uçağı alçalarak Campo Grande havaalanına inişe geçti. O akşamüstü Paraguay'ın başkentine giden uçağın içindeki yolculardan herhalde hiçbiri 23. sırada sakin sakin oturan buruşuk lacivert elbiseli orta yaşlı adam kadar yorgun değildi. Münih ile Madrid arasındaki yolculukta yakınacağı pek bir şey yoktu. Ama 14 saat süren Madrid-Asunción arası uçuş ağır gelmiş, susuz kalmış vücudunda sancılar yaratmıştı. Paraguay'a son gelişinden bu yana neredeyse 3 ay geçmişti. O zaman hiç keyif almamıştı. Şimdi de hoşlanmayacağından neredeyse emindi. Sivrisinekler, sıcak, ne yapacakları önceden hiç bilinmeyen yerdiler. Ancak bu kez ziyareti kısa olacaktı, sadece 24 saat. Bundan memnun olmadığını söylemek imkansızdı. Lacivert elbiseli adam yerde ayaklarının arasında duran çantayı alıp açtı. Dikkatle çantanın içindeki evrakı gözden geçirdi. Her şeyin düzenli olup olmadığına baktı. Güzel bir hostes koridor boyunca ilerleyerek emniyet kemerlerini son kez kontrol etti. Adam başını kaldırdı. Ritmik bir sallanışla yaklaşan zarif kalçaları, güneş yanığı bacakları gördü. Kız durakladı. Dizlerinin üzerindeki çantayı göstererek İspanyolca bir şeyler söyledi. Sonra yoluna devam etti. Lacivert elbiseli adam çantayı kapattı, önündeki koltuğun altına sürdü, arkasına dayandı. Sol taraftaki camdan Asunción'un yıkık dökük varoşları görünüyordu. Düz damlı yeşil beyaz badanalı adobeler. Dipnot, İspanyolca tuğla. Teneke kaplı baryolar. Dev uçağı neredeyse bağırsakları sarsılırken kanatların ucundaki flapların açıldığını gördü. İniş takımlarının hazırlandığını duydu. 5 dakika sonra hemen altında hızla yaklaşan sarı ışıkları gördü. Sonra lastikler gürültüyle betona çarptı. Dev uçak kusursuz bir şekilde inip yerde ilerlemeye koyuldu. 20 dakika sonra valizini döner banttan almış, hiçbir sorunla karşılaşmadan gümrükten çıkmıştı. Karşılama bölümünde bekleşen kalabalığın arasındaki sarışın genç adamın elinde tuttuğu beyaz kartonun üzerine bir isim yazılıydı. Peter de Beers. Meğer adama doğru yürüdü. Sarışın genç eğildi, valizi aldı, peşinden gelmesini işaret etti. Gelen yolcu salonunun hemen dışında kaldırımın yanında duran çamurlu siyah Mercedes'in içinde 3 kişi gördü. Önde şoför koltuğunun yanında Schmidt dimdik oturuyordu. Arka koltukta ise 2 kişi daha vardı. Her ikisi de jilet gibi ütülenmiş takım elbise giymişlerdi. Meğer'i görünce gülümsediler. İçlerinden genç, 30'larının ortalarında olan açık gri bir takım giymişti. Biraz tıknaz, güçlü kuvvetli biriydi. Jöleli saçları parlıyordu. Fazla yakışıklı değildi ama sert ve kaba çizgileri ona değişik bir çekicilik veriyordu. Yüzü uzun yıllar güneşin altında kalmaktan olacak iyice kararmıştı. Öteki 60'larında olmalıydı ama çok daha genç gösteriyordu. Uzun boylu, zayıf, çok da yakışıklıydı. Arkaya taranmış, griden çok gümüş demeyi hak eden saçlarının altındaki güneş yanığı teni ona daha çok diplomat havası veriyordu. Kömür karası bir takım elbise ve beyaz gömlek giymiş, kırmızı ipek bir kravat bağlamıştı. Yumuşak mavi gözlerinde güven ve beğenilmeye alışmışlık okunuyordu. Meyer'in arabanın yanına geldiğini görünce elini kaldırdı, yeniden gülümsedi. Sarışın genç Meyer'in valizini bagaja yerleştirirken Schmidt indi, arka kapıyı açtı. Meyer arka koltuğa yerleşti, yanındakilerle el sıkıştı.
''Yolculuğun rahat mıydı Johannes?'' diye sordu gümüş saçlı olan.
''Ya, danke.''
Dipnot Almanca, ''Evet, teşekkür ederim.'' Meyer üst cebinden bir mendil çıkararak alnındaki teri sildi. Klimalı Mercedes'te bile hava dayanılamayacak kadar sıcaktı. Uzun uçak yolculuğundan sonra kendini bitkin hissediyor, toplantının uzun sürmemesini umuyordu. Genellikle de uzun sürmezdi ya. Esmer genç adama dönüp sordu, bir sorun çıktı mı? Kruger gözlerini ona çevirdi ve başını salladı.
Hayır ama bazı kötü haberler var.
Ya dedim eğer. Artık o kadar rahat değildi, kötü haberlerin projeyle bir ilgisi olup olmadığını merak ediyordu.
Olamaz dedi kendi kendine. Her şey ayarlanmıştı. Bundan kesinlikle emindi. Yolda konuşuruz Johannes dedi Kruger. Sonra eğildi. Şoförün omzuna dokundu. Otele Karl.
Araba hareket edince Meyer arkasına dayandı. Mendiliyle alnını kuruladı. İçinden sıcağı lanet okurken kötü haberleri bir kez daha merak etti. Rudy Hernandez yorgundu, çok yorgun. Sabahın 3'üne kadar ayakta kalmış, planın ayrıntılarıyla ilgilenmiş, bir akşam önce Ricardo Torres'ten ödünç aldığı malzemeyi gözden geçirmişti.
''Hepsini eksiksiz geri isterim.'' demişti Torres. ''Yoksa patron kıçıma tekmeyi basar. Ben de hayvanat bahçesinin kapısında fındık fıstık satmak zorunda kalırım. Comprendo.''
Dipnot, İspanyolca anladın mı?
''Comprende.''
Oldukça pahalı malzeme. Torres her parçayı teker teker anlatıp nasıl çalıştığını göstermiş, bitirirken de Hernandez'in ilk telefonunda sorduğu soruyu yinelemişti.
''Bütün bunlarla ne yapacaksın amigo?''
Hernandez gizemli bir tebessümle ''Yeraltı çalışması'' demişti.
Torres'in bir kaşı kalkmış, sonra Hernandez'e bakarak ciddi sesiyle "Tamam" demişti, "ama bir zarar olursa ödersin. Si, sakın unutma Rudy." Hernandez bunu aklından çıkarmayacağını söylemişti. Bir sorun falan çıkacağını sanmıyordu. Malzemeye sadece bir gün ihtiyaç duyacaktı. İşini bitirir bitirmez ödünç aldıklarını eksiksiz olarak geri verecekti. Ertesi gün erkenden La Tarde'ye gitmiş, saat 3'e doğru işini bitirerek eve dönmüştü. Her şeyi düzenlediğini biliyordu. Ama bir yanlışlık yapmamak, bir sorunla karşılaşmamak için bütün ayrıntıları yeniden gözden geçirmişti. Sonra bir ara kendine bir içki koymayı düşündüyse de vazgeçti. Ayık ve zinde olmak istiyordu. Planı tehlikeye atmanın alemi yoktu. Çok önemliydi. Çok gergin, çok heyecanlıydı. Erika'ya telefon etmeyi düşündü. Sadece sesini duymak, sadece merhaba demek için. Eğer plan istediği gibi sonuçlanırsa belki o zaman şansını zorlamaya karar verebilirdi. Eğer plan işlerse... Eğer işlemezse otelden hemen çıkmayı başaramazsa başının büyük belaya gireceğinin farkındaydı. Birinci katta otelin arkasına inen yangın merdivenini hatırladı. Kaçabileceği tek yol ihtiyacı olabilirdi. Ayağa kalkıp mutfağa yöneldi. Bardağı ılık Coca-Cola doldurup üzerine bir avuç buz ekledi. Oturma odasına döndü. Oturup Coca-Cola'sını yudumladı. Sonra bir sigara yaktı. Planını düşündü. Gözden kaçırdığı bir ayrıntı olup olmadığına baktı. Eksik falan yok, sadece risk var diye karar verdi. Sigarayı tabloya bastırıp yeniden ayaklandı. Huzursuzluğu ve endişeyi iliklerinde hissediyordu. Yatak odasından ihtiyacını duyabileceği şeyleri doldurduğu valizi aldı. Tekrar oturma odasına döndü. Valizi kanepenin üzerine yatırıp kilitleri açtı. Hiçbir şey unutmadığından emin olmak için valizdeki eşyaları teker teker gözden geçirdi. Sonra Torres'ten ödünç aldı ve kahve sehpasının üzerine yaydığı malzemeye döndü. Masanın üzerindeki parçaları teker teker alıp daha önce valize yerleştirdiği elbiselerin arasına özenle yerleştirdi. Torres'in söylediklerini hatırlayarak hassas malzemenin birbirine değmemesine, tıkırdayıp ses çıkarmamasına dikkat etti. İşini bitirdikten sonra yaptıklarını bir kez daha gözden geçirdi, valizi kapatıp şifresini yeniden ayarladı. Tüm vücudunun korkuyla ürperdiğini hissetti. Ellerini öne doğru uzatıp avuçlarına baktı. Avuçları terliydi, elleri de titriyordu. Sanki son 48 saat boyunca titremeyi hiç kesmemişlerdi. Klimaya rağmen her yanı ateşi varmış gibi yanıyordu. Derin bir nefes aldı, soluğunu yavaş yavaş bıraktı. "Gevşe amigo, sakin olmaya çalış, yoksa daha başlayamadan ölürsün." Saatine baktı, 17:30. Kılık değiştirecek kadar zamanı vardı. Sonra gitmeliydi. Siyah Mercedes akşam trafiğinin içinde kente doğru ilerlemeye çalışıyordu. Şoför ile yolcular arasındaki cam kapatılmış, yolcuların işitilme korkusu olmadan konuşabilmelerine imkan sağlanmıştı. Meğer pencereden dışarıya hava kararmaya yüz tutarken teker teker yanmaya başlayan ışıklara, yanlarındaki küçük arabalara, onu kente götüren şu tanrının belası, kentteki son toplantıya yaklaştıran üç şeritli yola baktı. Yanlarından yamru yumru paslı bir kaptı kaçtı geçti. Ön koltukta kovboy şapkalı bir yerli, yanında da ağlayan çocuğunu kucağında tutan şişko karısı vardı. Tüm camları açık olan arabadan Paraguay art müziği geliyordu. Kaptı kaşların arkasında 5-6 kadar esmer çocuk müziğe uymaya çalışarak maymunlar gibi tepiniyordu. Çocuklardan biri Mercedes'e bakıp dilini çıkardı. Kaptı kaşlı yanlarından geçerken de eğilip donunu indirdi. Kıçını Mercedes'tekilere döndü. "Pis ve salak dagolar." Meğer iğrenerek başını öbür yana çevirdi. Kendi arkadaşları burada yaşamaya nasıl dayanıyorlardı? Kruger'e baktı. Meğer gerilimi daha fazla taşıyamayacaktı. "Bahsettiğin o haberler?" "Çarkin'le ilgili. 2 gün önce intihar etti." Meğer şaşkınlıkla kaşlarını kaldırdı. "Öldü mü?" Kruger başıyla onayladı. "Zaten birkaç saati kalmıştı. Kanser. Galiba acı çekmeden ölmeyi tercih etti. İntihar etmeden önce Franz'a bir mektup gönderdi. Acıya dayanamayacağını yazmış. Hepimize iyi dileklerini iletmesini, bize katılamadığı için üzgün olduğunu söylemesini istemiş." Meğer başını salladı, durumu anlamış. Bir zamanlar Franz'ın Çarkin'in sağlığıyla ilgili bir şeyler anlattığını hayal meyal hatırlamıştı. "Büyük kayıp," dedi Meğer. Sonra birden aklına bir şey geldi, korkunç bir şey. "Ya belgeleri?"
Gümüş saçlı adama çevirdiği gözleri korku doluydu. Gümüş saçlı adam gülümsedi.
Endişelenecek bir şey yok Johannes. Çarkin bütün belgeleri yaktı, her şeyi. Bize kadar ulaşacak tek bir ipucu kalmadı, hiçbir şey.
Bizimkiler bundan emin mi? Cevap veren kuruğu geldi bu kez.
Franz polisiye gittikten sonra evi aradı. Endişelenecek hiçbir şey yok. Franz hizmetkarlarla da görüştü. Polisiye konuyu basit bir intihar olarak görüp kapatmış bile.
Çarkin'in çalışma odasına ve özel eşyasına da bakmış mı?
Sadece birkaç eski fotoğraf albümü varmış. Onları da aldı.
Ya Çarkin'in banka kasası?
Çarkin kasayı kendi boşaltmış. Tetiği çekmeden önce de her şeyi yakmış.
Meyer'e baktı. Franz'ın son derece dikkatli davrandığından eminim. Meyer başıyla onaylayıp ya toplantıyla ilgili ayrıntılar diye sordu.
Çarkin otelin her zamanki gibi hazır olduğunu söylemişti. Ama Franz emin olmak için bir kez daha kontrol etti. Her şey yolunda.
Krüger durakladı, sonra gülümseyerek sözüne devam etti.
İhtiyar Nikolas tedbirli bir adamdı. Hayatta olduğu kadar ölümde de tedbirli.
Krüger pencereye döndü. Gümüş saçlı adam da koltuğa iyice yaslandı. Meyer de aynı şeyi yaptı, rahatlamıştı.
4. ayrılık sonu. Sayfa 69.